İpek Yolu. Sevgili dinleyiciler merhaba. Öğle sonrasında yine birlikteyiz. Birazdan Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte olacak ve İstanbul sohbeti yapacağız. Mevsimi konuşacağız İstanbul'la ilgili olarak. Hemen ekibi de hatırlatalım size. Ana kumanda masamızda Engin Karagöz bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün. Saat boyunca sizinle olacağım. Yine her perşembe olduğu gibi İstanbul'dan Osmanlı coğrafyasına bakmaya çalışacağız. Öncelikle içinde bulunduğumuz şu günleri de değerlendirerek bir gün sıcak bir gün soğuk. İstanbul'un baharını konuşacağız Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhaba. Yeni bir mevsimi karşılıyoruz. Gerçi biraz soğuk, biraz sıcak mevsim gereği normali midir bilmiyorum. Eskilerden örnekler verirken daha iyi ortaya çıkacak. Biz eskiden İstanbul baharı nasıl karşılarmış, nasıl hazırlıklar yaparmış diye soralım dedik önce. Tabii ki bu mevsime özel hazırlıkları da şimdi olanlar ve olmayanlarla şöyle bir karşılaştıralım.
Evet. Daha önceki programlarda da zamanı geldikçe söylüyoruz. İstanbul'un şiddetli bir kışı var. Bu şiddetli kışı böyle kar tipi buz olarak düşünmeyin. Yani bir İskandinavyalının kışı diye düşünmeyin. Soğur, ayaz yapar, kar yağar, tozak kar yağar, kurur, her taraf çamur olur, bir yağmur kesilir veya günlerce kuru soğuk olur, yağış olmaz. Rutubeti zaten kışın şiddetini artırır. Bundan dolayı İstanbul'un sakinleri kıştan müştekidirler. İstanbul'da kışın gökyüzü pusludur, hava rutubetlidir. Yani sıkkın bir hava hakim olur. Ve İstanbul sakinleri şu kış bir geçse de bahara kavuşsak derler. Fakat bu kış bir türlü geçmek bilmez. İstanbul normalde arz dairesi, enlem dairesi itibariyle ekvatora yakın olmakla beraber aynı arz dairesinde bulunduğu diğer şehirlerden, Lizbon'dan mesela, Madrid'den çok daha sert bir havası var. Boğaz ve akıntılar sebebiyle. Bir türlü yaz gelmez. Ocak ayı, kara kış ve Aralık ve Ocak zaten şiddetli geçer. Şubat ayında güneş birkaç kere kendisini şöyle bir gülümsetir. İnsanlar bahar gelecek zanneder. Cemreler düşer. Şubat sonu Mart başında. İstanbul halkı ah artık hava ısınıyor der. Fakat arkasından, ki Şubat da zaten sıcak olmaz, şiddetli bir soğuk Mart ayı. Mart'ın 21'inde bütün takvimler bahar geldi, kış bitti diye yazar. İstanbul'da bahar gene gelmemiştir. İstanbul'da bahar Nisan ayında da kendisini hissettirir. Ama bir Aralık, bir Ocak gibi değil. Ama yani palto giydirecek kadar, soba yakacak kadar, eskileri söylüyorum, mangal yaktıracak kadar insanları titretir. Mayıs başı gelene kadar. Mayıs başı geldiğinde artık İstanbul'da da bahar gelmiş demektir. Fakat İstanbul'un diğer yerlerde olmayan ve ancak kendisine benzeyen şehirlerde bulunan bir hususiyeti var. O da İstanbul'da kış biter hemen yaz gelir. Öyle ki birkaç günün içinde paltonuzu çıkartırsınız. Ertesi gün pardösü giyersiniz. Ertesi gün ceket. Ertesi gün ceketi de çıkarmak zorunda kalırsınız.
Kısa bir süreçte.
Evet. Baharı çok kısadır. Sonbahar öyle değildir. Sonbahar İstanbul'un doya doya yaşanır. Aralık ayına kadar. Yani yaprakların dökülmesi, rüzgarlar, yağmurlar, havanın serinlenmesi. Bu yaşanır.
Adım adım.
Adım adım yaşanır. Fakat yazı da sıcak olur. Rutubetten dolayı bu sıcak daha çok hissedilir. Fakat her nedense hazin bir şekilde İstanbul'un yazı çok kısadır. Baharı çok kısadır. İlk yaz derler zaten ona. Hı hı. Hatta yaz derler bahar olmadığı için. Ama bir şey kısa olursa, az olursa kıymetli olur. Bu sebeple İstanbullular bahara daha çok kıymet verirler. Hı-hı. Baharın kıymeti İstanbul'da başka yerlerden daha fazladır.
Şimdi biz de biraz yavaşça çıkalım kıştan. Gerçi bahar çok kısa sürüp hızla geçiyor ama mesela biz bu geçiş dönemlerinde insanların uyum problemi yaşadığını ve özellikle kronik hastalığı olanlar için, yaşlılar için hakikaten bir yaprak dökümü olduğunu söylüyor. Sonbahardan daha keskin bir yaprak dökümü. Takvimlerde bununla ilgili özel karşılıklar da var aslında. Oradan başlayalım mı? Mesela belli dönemler var ki o dönemlerde eğer yaşlılar ya da hastalar o dönemi atlattıysa şükür o dönemi atlattı. İnşallah yaza sağ salim çıkar derler.
Kasım ve Ocak ayı yaşlılar için dönüm noktalarıdır. Kasım ve Ocağı atlatan kimse başka bir sebeple olur ama artık bu kışın verdiği şiddetten dolayı ölmez derler. Hakikaten ölüm listelerine bakıldığı zaman çok kimsenin vefat tarihleridir. Yani sonbaharın bitip kışın başlaması ve kışın iyice şiddetini arttırıp artık yavaş yavaş yeni bir devreye geçiş zamanı. Bu ölümlerin fazla olduğu bir devir. Tabii öteden beri İstanbul halkında muzdarip olduğu ve İstanbul'un iklimiyle de bağlantılı olan bir takım hastalıklar var. Vaktiyle verem çok yaygındı. Verem akciğer zaafı ile ortaya çıkan bir hastalık. Bu hastalık İstanbul'da çok yaygındı. Bunun önünü almak mümkün olmuyordu. Ve buna bağlı gripal enfeksiyonlar, nezleler, İstanbul halkını bronşitler, İstanbul halkını bir hayli rencide etmiştir. İstanbul halkının diğer hastalıklar değil ama bu gibi hastalıklardan çok etkilendiğini görüyoruz. Bu da muhtemelen bulunduğu yer, akımlar, ceryanlar, rüzgarlar, çeşitli bitki örtüsü. Mesela İstanbul'un bitki örtüsü de çok değişiktir. Akdeniz diyemezsiniz, Marmara diyemezsiniz, Karadeniz diyemezsiniz. Karadeniz'in bir kısmı Akdeniz ve Marmara'nın kesiştiği bir bölge. Ondan dolayı bitki örtüsü de değişik. Dolayısıyla bir insanın bu bitki örtüsüne adapte olması ve buradan gelecek polenlere karşı mukavemet etmesi çok zor. Bu hava cereyanlarına mukavemet etmesi çok zor. Buna bir de rutubet eklendiği zaman İstanbul'da hayat gerçekten zor. Eski İstanbulluların çoğunun muzdarip oldukları zatüre, onun bir üst aşaması verem, ilk aşaması bronşit İstanbul'da çok yaygındı. Hı hı. Bu da kışın daha ziyade İstanbul'da ölümlerin fazlalaşmasına sebep oluyordu ve İstanbul'da grip salgınları öteden beri başka yerde hissedildiğinden çok daha fazla hissedilmiştir. İstanbul 1918 yılında meşhur dünyanın kapıldığı ve 50 milyon kişinin ölümüne sebep olan İstanbul nezlesine de şu anda sayıyı hatırlamıyorum ama bir hayli sayıyla işte kayıpla iştirak etmişti. Onun için bu kış devrelerinin bir de böyle hazin bir tarafı vardır.
Evet. Tabii bahar da vücudun uyum sağlamakta zorluk çektiği bir dönem hakikaten. Özellikle de İstanbul insanı biraz daha naif, biraz daha hassas, evet, yapısı sebebiyle, alerjiye yatkınlığı sebebiyle, evet, bu mevsimi hakikaten zor atlatıyor.
Evet, hakikaten kışı zor atlattığı gibi bronşit ve buna bağlı astım gibi hastalıklar sebebiyle, naif bünyesi sebebiyle ve alerjik bünyesi sebebiyle baharı da bir hayli sıkıntılı geçiriyor. Bahar intibakı İstanbulluların daha zordur. Onun için şairler, bestekarlar İstanbul'un baharını çok terennüm etmişlerdir. Bahar oldu beyim evde durulmaz. Yani İstanbul'da her yerde vardır bu. Baharın insan tabiatına yaptığı mühim bir tesir var. Başka mevsimler bu kadar tesir yapmıyor ama bahar bir hayli değişiklik yapıyor ve bu değişiklikleri insan vücudunun intibakı fevkalade zor. Hele İstanbul gibi baharı gayrimuayyen olan bir yerde bu intibaksızlık fevkalade artıyor. Hı hı. Onun için İstanbul halkının performans bakımından en düşük olduğu zaman bu bahar geçişleridir.
Ama duygusal performansı çok yüksek.
Zaten vücuttaki denge duyguların da bu sefer yoğunlaşmasına sebebiyet veriyor. Yani heyecan mesela veya sinirlenmek duygu yoğunluğu demektir. Bahar aynı zamanda duygu yoğunluğuna sebebiyet veriyor. İşte onun için şairler ve bestekarlar bunu çok terennüm etmişler. İstanbul'un baharını. Hı. Hem az sürdüğü için kıymetli olmuştur, hem de bir takım duyguları açığa çıkardığı için İstanbul'un baharı çok vurgulanmıştır.
Şimdi aslında hani neresinden tutsak birer program. Mesela İstanbul coğrafyası için bahar aynı zamanda tabiatın bu yeniden hayata karışma, yeniden kendini ispat çabasına şiirlerle destek verildiği, mesirelerle destek verildiği, yukarıya çıkartıldığı bir dönem. İstanbul coğrafyasına ait çok özel çiçekler var. Onlar ya da ağaçlar var. Onlar sadece baharda bizimle birlikte. Mesela lale yine öyle. İstanbul için baharın sembollerinden biri olmuş ve yurt dışından lale soğanları getirilmiş İstanbul'un güzelliğine güzellik katsın diye.
Evet, şimdi İstanbul büyük bir şehir, o zamanın metropolü. Çok kimse tahayyül edemez ama Avrupa'daki pek çok şehir 100 bini bile vurmamışken İstanbul 500 bini geçmiş bir şehir.
Ki burada da tutulması için özel çabalar harcanmış.
Buna rağmen bırakılsa... yani sınırlanmaya, limitasyona rağmen İstanbul'da nüfus bir hayli fazla. Bu fazlalık tabii İstanbul halkının yaşama tarzına da tesir ediyor. Kış boyu evine kapanmış olan, bitişik nizam, dar sokaklarda kapalı devre yaşamaya alışmış olan insanlar bahar geldiği zaman kendilerini mesirelere atıyorlar ki yazın mesire kolay değildir. Onun için bu mesire mevsimi de bahardır. Baharı en iyi şekilde değerlendirmek isterler. Mesire demek yeşillik demektir. Mesire demek ağaç demektir. Mesire demek çiçek demektir. Onun için İstanbul'da çiçeğin, yeşilliğin, ağacın başka yerlerde olduğundan daha fazla emniyeti vardır. Her yerde insanlar normal şekilde bir bahçede, evinin bahçesinde falan günlük geçirme. İstanbul için bu zordur. Onun için mesire mevsimi başladığı zaman İstanbul'da apayrı bir hayat başlıyor demektir. Bunun için İstanbullular çiçeklere çok emniyet vermişler. Kış boyu devam eden çiçekler ki evlerde muhafaza edilir ama daha ziyade baharın gelişini sembolleyen çiçekler aynı zamanda İstanbul'un da sembolü olmuş. Sizin de işaret ettiğiniz gibi lale böyle. Bugün de pek çok armalarda bakıyoruz İstanbul'un sembolü olarak kullanılıyor. Avrupa'da da lale dendiği zaman neredeyse İstanbul akla geliyor. Halbuki şu anda İstanbul'un da Türkiye'nin de dünya lale yetiştirilmesinde yok denecek kadar bir rolü var.
Ama kabulleniş ve kullanış açısından.
Evet, kim ne derse desin lale orijini Anadolu olan, İstanbul'da ıslah edilmiş ve buradan Avrupa'ya gitmiş bir çiçektir. Türkistan'da da benzer bir orijin, menşe mevcuttur. Bakın ikisinin beraber olduğunu söylüyor botanikçiler. Yani Avrupa'ya gelişi Türkiye'den olmuştur. Hı hı. Ve Osmanlı Devleti zamanında olmuştur. Osmanlı Devleti zamanında bu laleye fevkalade emniyet verilmiş. Lale tarlaları, lale bahçeleri yetiştirilmiş. Hatta tarihte bir devre isim vermiştir ki dünyada ben dünya tarihinde böyle çiçek ismiyle anılan başka bir devre hatırlamıyorum. Gül devri, menekşe devri. Böyle bir şey hatırlamıyorum ama lale devri Osmanlı Devleti'nin çok önemli bir devrine, 18. asır başlarındaki 15-20 senelik bir devre ismini vermiştir. Bu devre lale devri denmesinin sebebi bahar başlangıcında her tarafın lalelerle süslenmesi. Bu lalenin kitap süslemeciliği, ebru, hat sanatı, tesip, hatta erkek ve kadın kıyafetlerinde kullanılır olmasıyla izah ediliyor. Hı hı. Yani lale sadece lale yetiştirmek değil.
Yani sadece bahçeleri süslememiş. Evet. Sosyal hayata da yansımış.
Evet, o asırdan kalma kitapların ebrularına bakıyorsunuz laleler var. O asırdan kalma kumaşlara bakıyorsunuz lale motifleri. Kadın ve erkek elbiselerinde işlenmiş, padişah elbiselerinde bile var. O devirde yapılan camilerin çini süslemelerinde bakıyorsunuz lale motifi ön planda. Yani bir devre hakikaten damgasını vurmuş. Ayrı zamanda bu lale rafine bir zevkin de mahsulüdür. Çiçek sevmek yüksek bir kültürün ve yüksek bir medeniyetin işaretidir. Osmanlılarda bu devirde çiçeğe verilen ehemmiyet de Osmanlı estetiğinin, Osmanlı zevkinin çok rafine, çok yüksek bir hale geldiğini göstermektedir bizim için. O bakımdan bazı kanaatlerin aksine lale devri Osmanlı tarihinin altın sayfalarından birisidir. Bunun başka tabii izah delilleri de var, dayanakları da var. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki sanayi devriminden çok daha önce sanayinin ehemmiyetini kavraması ilk fabrikaların kurulduğu devirdir. Kağıt fabrikası, Türklerin ilk defa matbaa açışı, cam fabrikası, kumaş dokuma fabrikası, bir takım silahların imal edilmesi hep Lale Devri'ne tarihlenir. Lale Devri'nin çok müellim, üzücü bir ihtilalle bitmesi de zaten bu sanayi inkılabının önüne geçmek içindir. Komplo teorisi değil bu tabii. Yani,
ama üzerinden bunca yıl geçtikten sonra artık daha objektif bakıp mümkün değerlendirebiliyoruz.
Tabii bazı ihtilalleri çok basit şekilde halk ayaklanmasıdır diye izah etmek yok. Lale millet acından ölmüş, herkes lale yetiştiriyor diye olur mu bu iş demişler. Bu biraz modası geçmiş sosyalist bir izah tarzı. Böyle değil tabii ki. Yani Osmanlı Devleti'nde evet her zaman zenginler ve fakirler olmuştur. Yani her yerinde müreffeh toplumlarda hala bile var. Osmanlı Devleti'nde de böyle olmuştur ama şurası bir gerçektir ki Osmanlı Devleti'nin hiçbir zaman bir sefalet olmamıştır. Yani Dickens'ın romanlarına konu olacak İngiltere'deki veya Rusya'da ihtilale sebebiyet verecek bir sefalet. Yani açlıktan ölen insanlar, yiyecek, giyecek, ev bulamayan, barınak bulamayan insanlar Türk tarihinde yoktur.
Bizim sosyal düzenimiz, yaşama biçimimiz de belki buna izin vermediği için.
Tabii böyle. Yani Türklerin örf adetleri ve mensup oldukları din zaten bir sefaletin teşekkülüne imkan vermez. Bir takım sosyal yardım müesseseleri, zekat gibi, sadaka gibi, fıtra gibi, kefaret gibi, bunlar zaten fakirlerin ihya edilmesini maksat ediniyor. Vakıf medeniyetiyle zaten pek çok kamu harcamaları hayırsever insanlar tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla yani bir insan hiç yemek pişirmeden ömrünü Osmanlı ülkesinde geçirebilir.
Şu anda bile büyük şehirlerde adeta insanlar açları doyurmak için... Evet, yani
Osmanlı ülkesinde açlıktan ölen veya açlıktan dolayı gıdasızlık çeken insan olmamıştır. Yani fakir bir insan eline kabını alır. Kabı yoksa öylesine gider imarethanede sabah, öğlen, akşam karnını doyurur. Evi yoksa ne yapar? Ev olmamak eskiden zaten mevzu bahis değildi. Şimdiki gibi insanlar böyle apartman dairelerine meraklı değildi. Bir göz ev bile bir ev sayılıyordu. Bu bile yoksa tabhane denilen, Osmanlılar'da tabhane denilen büyük şehirlerin hepsinde bulunan bugünkü düşkünler evi mahiyetinde yerler vardı. Bunlar hastane değildir. Tabhane daha ziyade hastaların nekaat devrini geçirmesi için yapılırdı. Evi olmayan kimsesizlerde, yaşlılar, sakatlar da burada bakılırdı tabhanelerde. Bugünkü Darül Ceza zaten bunun bir gelişmiş halidir, devamıdır. Onun için yani Lale devrinde dahi Osmanlı halkının sefaret içinde olmadığını biliyoruz. Kaldı ki ya ihtilalin neticesinin pek de halk ihtilali olmadığı, dış kaynaklı, Rusya kaynaklı bir ihtilal olduğu sonradan bir takım tarihçilerin araştırmaları neticesinde ortaya çıktı. Ama Lale devri, yani ismini bir çiçekten alan bu devir, Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası olabilirdi. Olamamıştır. Bu bakımdan da çok önemlidir bu lale ve bahar bizim için.
Doğru kritik etmek lazım. Şimdi tabii biz Amerikan filmlerinde ya da özellikle Avrupa menşeili filmlerde çiçekle ilgilenenleri hep çok zengin.
Evet.
Biraz daha aristokrat. Ve hani ne kadar
zengin, belli meselelerini aşmış kimseler.
Ünvan sahibi olursa olsun işte elinde eldiveniyle bahçesinde küçük bir şey ekerken ya da evet, yapraklarını temizlerken görüyoruz. Şimdiki filmlerde de yine çok gelir düzeyi düşük bile olsa kültür seviyesi yüksek insanların işte camın kenarına bir çiçek koyduğu ve sürekli onunla ilgilendiği, suladığı görülüyor. Şimdi biz bu zevki, bu yaşama biçimini yüzlerce yıl önce almışız, yüzlerce yıl önce giysilerimize eklemişiz, evlerimizin pencere önlerine, bahçelerine eklemişiz, duvarlarımıza, çinilerimize, boyalarımıza
mabetlere
eklemişiz. Ve buna rağmen hani yine de hep eleştirilen taraf olmuşuz. Biraz bunu değerlendireceğiz baharla birlikte. Bir de sadece İstanbul'a özel, özellikle Mesire'nin, gezintinin güzergahını değiştiren ağaçlar var. Biraz ondan bahsedeceğiz ama kısa bir aradan hemen sonra bizden ayrılmayın efendim. Buraya ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. İstanbul'u konuşuyoruz. İstanbul'un baharını konuşuyoruz. Tabii İstanbul'un baharı son derece renkli.
Evet.
Kışın o puslu havasının aksine sanki onun acısını çıkartırcasına renkli üstelik. Laleler evet, rengarenk.
Hava bir anda ısındığı için belli belirsiz hemen ağaçlar yeşilleniyor, çiçek açıyor. Hatta onun hazin bir tarafı da var. İstanbul'da çok olmaz ama Anadolu'da çok olur. Birden soğuk vurur arkasından ve o çiçekleri dondurur.
Peki.
Meyve ağacıysa meyveleri olmaz. Değilse cılız bir şekilde yazı ve baharı geçirir. İstanbul'da bu çok rastlanmaz. Yani bahar kısa ve hemen yaza geçildiği için böyle şey olmaz. Ama umumiyetle olmayacak diye bir kaide yok. Birden ortalık yeşillenir. İstanbullular o puslu, sıkıntılı, rutubetli İstanbul havasından birkaç gün sonra havanın aydınlandığını, güneşin doğduğunu görürler. Etrafa bir bakarlar ki her taraf yeşillenmiş. Birkaç gün içinde de her taraf çiçeklerle dolmuştur. Ve çok kısa geçecek olan bir bahar başlamıştır. İstanbul halkında bir telaş alır bu baharı en güzel şekilde değerlendirme telaşı. Tabii bunun en büyük mühim sembolü çiçek yetiştirmektir. Çiçek yetiştirmek İstanbul'un hobisidir ödeden beri. Fakir olsun, zengin olsun, her imkanda mutlaka çiçek yetiştirmişlerdir. Bu çok enteresan bir şeydir. Yani fakir olsun, zengin olsun, alt tabakadan, üst tabakadan hiç fark etmiyor. Mezar taşlarında bile çiçek motifleri var. Sarıklarına çiçek iliştiriyorlar.
Şimdi mesela yapılmaz böyle bir şey. Mesela yapılmaz. Şimdiki Türk erkeği figüründe ben saçının kenarına ya da işte...
Ama işte elbisesinin, ceketin kenarına koyuyorlar. O da onu da tabii efemine bir tavır olarak değerlendiriyorlar. Evet. Yakaya çiçek koymayı.
Şimdi kabul etmeyiz mesela pek çok.
Ama şimdi tabii bazı... Yani Osmanlı erkeğinin giydiği gömlekleri de şimdi ancak kadınlar giyer. Yani şal desenli gömlekler, üzerinde lale motifi olmuş.
Rengarenk.
Rengarenk. Kırmızılı, morlu, yeşilli bir gömleği, bir çakşırı, bir sakoyu, dış elbisesini bugün ancak kadınlar giyer. Tabii bazı şeyler kültürle bağlantılı, moda ile bağlantılı. Moda değiştiği zaman onu bugün kabul etmek mümkün değil. Yani o zamanlar böyleydi. O zaman sarığında düşünebiliyor musunuz? Yani padişahların bile minyatürleri vardır. Sarığında karanfil, elinde bir çiçek kokluyor. Yani mutlaka bundan resmedilir. Evet, bu bir resim figürü de olabilir ama umumiyetle hayatta olmayan bir şey resim figürüne aktarılmaz zaten. Umumiyetle minyatürlerde perspektif yoktur. Yani İslamiyet'in resmi haram kılan telakkisine uymak için bir nebze olsun perspektif gölge yoktur. Ama minyatürlerde bir hususiyet vardır ki olanı işlemektedir.
Yani
gerçeği işler. Tamamen zaten gerçeği resmetmek için yapılmıştır o. Yani Avrupa'daki resim sanatında olduğu gibi hayal gücünü değil, mevcudu resmetmek için fotoğraf yok. Bunun sonraki nesillere kalmasını düşünmüşler mi bilmiyorum ama düşündükleri bütün anlaşılıyor.
Belge.
Evet, belge için yapılır minyatür. Yani resim yapalım, duvarlara asalım. Ha, bu ressam burada neyi hayal etmiş? Böyle bir şey yok. Minyatürcüler tamamen olanı, bir düğünü, bir av sahnesini, bir muayyedeyi, bayramlaşmayı, bir kabulü, bir şahsı o anını resmeder, vesikalandırır.
İyi ki de yapmışlar.
İyi ki de yapmışlar. Bugüne o gün kıyafetler, hayat.
Yoksa onları kim bilir nasıl hayal
ederdi. Doğru insanlar.
Yani haremini hale çevirdiğimizi biliyorsunuz. Kim bilir onları da giysilerini ne yapardı.
Ne yaparlardı, doğru. Bugün bile öyledir. Yani elimizde bu minyatürler olduğu halde her devrin giyim kuşam kültürünü, modasını takip etmemiz mümkün olduğu halde o filmlerde falan fevkalade garip kıyafetler, yani Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Lale Devri cübbesi sarı veya tam tersi, bunlar komik.
Değil mi? Bilen için.
Bilen için izlemesi. Yani. Onun için sanat yönetmenliği filmde çok ehemmiyetlidir. Yani Avrupa'da, Amerika'da, biraz Avrupa'da sanat yönetmenliğine çok ehemmiyet verirler. Filmi yapan sanat yönetmenidir. Kılık, kıyafet, konuşma. Bunu yadırgamamalı. Bu sadece tarihi filmler için değil. Modern filmler için de söz konusudur. Esra Keşler'in arasında geçen bir filmde Esra Keşler'in raconu, konuşması, oturması, kalkması, bunu bilen insanların o filme katkıda bulunması lazım. Dışarıdan bu konunun yabancısı bir insanın onu ne derece tasvir edeceği şüpheli.
Bilmediği bir şey,
evet,
nasıl yazabilir?
Kulaktan dolma. Bugün mesela Müslümanlık veya Osmanlı veya başka konularda yapılan filmlerde bile bunu görüyoruz. Yani modern olduğu halde bakış açısı. Yönetmenin çok kültür olması zaten beklenmez. Yönetmen bir sanatkardır. Film çekme sanatkarıdır. Onun bunları bilmesi gerekmez. O bu işlerde sanat yönetmenlerinden, danışmanlardan destek alır. Ama yönetmen ben her şeyi Türkiye'de olduğu gibi, Türkiye'de insanların her şeyi bildiği kabul edilir. Ben her şeyi bilirim yaparım derse o zaman da tenkit edilen bir film ortaya çıkıyor.
Maalesef.
Evet.
Yakın örneklerini
görüyoruz. Evet.
Hani yakın tarihte çekilmiş, evet, örneklerini de maalesef görüyoruz. Tekrar bahara dönersek İstanbul'un çok sembolize bir ağacı var.
Erguvan ağacı.
Erguvan.
Evet.
Onunla ilgili dernekler kurulmuş.
Evet, evet.
Şimdi belli tarihlerde buluşuyorlar.
Tabii o da İstanbul'un sembolü oldu. Vaktiyle Bizans ailesinin sembolüydü Erguvan rengi. İstanbul'la bir ilgisi var mı? Mümkün. Kardinal moru Katolikliğin sembolüdür ama Erguvan rengi, hatta Porfiro Genitur derler imparator ailesinden olanlara, şeyde doğan demek. Erguvan renginin içine doğan demek. Yani aile içindeki doğum Porfiro Genitur demek. Hanedana mensup yani. O kadar iç içe girmiş. Düşünün yani İstanbul'un rengi olan, İstanbul rengi değil ama İstanbul'a has neredeyse
mal
bir mal edilmiş bir ağaç. Baharın İstanbul'u fevkalade güzelleştirir. Yani bundan daha güzel bir şey insan tasavvur edemiyor.
Ama İstanbul'da. Hakikaten şimdi yavaş yavaş, evet, renk almaya başladılar.
Alıyor.
Çok güzel.
Ve renkleri değişir belli periyotlarla onun. Baharın ilk zamanlarında bilhassa Boğaz'da veya eskiden mevcut olan, şimdi bulunmayan büyük köşklerin bahçelerinde renk renk çeşitli yeşil tonlarının içinde onlar böyle bir mücevher gibi parlar. Bugün de öyledir. Bir boğaz turu yapılsa veya tayyareden bir boğazdan geçilse ilkbaharda İstanbul'un bu erguvanların verdiği manzara katkısı fevkaladedir yani.
Biz Eyüp'te oturduğumuz için Eyüp mezarlığının da içinde pek çok yerde var. Ve şimdi hafif hafif renk, evet, almaya başladılar. İnsan onları böyle her gün takip ederken büyük, evet, keyif alıyor.
Bir de o İstanbul ve İstanbulluya benzer bir ağaçtır. Yapısı narindir, zariftir, nahiftir. Çiçekleri böyle dokunsan dökülecek gibidir. Çok fazla coşkulu değildir. Ama mevcutla da ortalığı ihtişama boğmaya bilen bir çiçektir. Onun için İstanbul'a çok benziyor. İstanbullulara çok benziyor.
Hangi İstanbullular?
Erguvan. Eski İstanbullular. Şimdi artık her şey.
Şimdikilerin tasvirinde müsaade ederseniz ben yapayım. Kocaman bir gövdesi olan.
Evet.
Gövdesi Belki de bu kadar kalabalık içinde yaşamaktan ve darbelerden kalın bir kabuğun arkasına saklanmış. Dallarını mümkün olduğunca yukarılarda veren, meyvesini ise en uçtaki dallara saklayan bir ağaç.
Evet, maalesef öyle. Öyle maalesef. Yani hakiki başşehir, her zaman bunu söylüyoruz. Başşehirler her zaman o ülkenin vitrinidir. En kaliteli lisan orada konuşulur. En kaliteli, en kültürlü insanlar oradadır. En dindar insanlar oradadır. En kültürlü insanlar oradadır. Yani başşehrin bir imtiyazı vardır. Hı hı. Mimarisi öyledir. Oranın örf adetleri diğerlerine örnek olur her zaman. İstanbul'da böyleydi. Bir imparatorluk başşehri olmasının bir ayrı imtiyazı var. İmparatorluk başşehirleri Viyana gibi apayrı bir yerdir. Yani Paris'i, Londra'yı bile sollar bir imparatorluk başşehri. O ancak belli yerlere mahsustur. Viyana'da vardır. Bir de Türkiye'de, İstanbul'da vardır böyle bir yer. Vaktiyle tarihte Kahire, Bağdat, bu Şam
bu havada
imiş. Ama onların da talihi sönmüş. Onlar başka bakımdan havalarını muhafaza etmişler. Otantik havalarını. İstanbul böyle bir yerdi. Erguvan da işte o hakiki İstanbulluları, Anadolulların biraz dalga geçtiği, bu naifliğinden, zayıflığından dolayı dalga geçtiği, hatta efemine bulduğu ama bugün eski İstanbul, hasret kalınan eski İstanbulluları tasvir ediyor. Belki bundan dolayı da Bizans hanedanı bunu hanedan rengi olarak seçmişti. Ne çare ki son imparator Konstantin Dragazeta Erguvan rengi çizmelerinden tanınmıştı. Yani Silivri Kapı'da. Hayır, giyemez.
Yasak.
Erguvan rengi pelerin ve ayakkabı, yani bu renkli elbiseyi sadece hanedan mensupları giyebilir. Hanedan dışında kimse giyemez. Yani bu bir Bizans yasağıdır. Ha, mevzuata bağlanmış mı yoksa geleneklerden kaynaklanan bir yasak mı bilemem. Osmanlılar zamanında da mesela kırmızı hanedana mahsus bir renk olduğu için umumiyetle tek başına kırmızıyı halktan kimseler giymezlerdi. Çift minare hanedana mahsus bir imtiyazdı. Hanedandan olmayanlar çift minareli cami yaptırmazdı. Bunun bir kanunu var mı? Rastlamadım ben. Hatta damat olan vezirler bile, Sokullu Mehmet Paşa gibi, Piyale Paşa gibi, bakıyorsunuz tek minareli cami yapmış. Onlar bile damat olduğu halde hanedan mensubudur fakat azası değildir.
Bir saygı.
Saygı ifadesidir, evet. Bir saygı.
Siz mesela şimdi çevrenize baktığınızda, işte bir öğretim görevlisisiniz, sosyal bir insansınız, pek çok yerde temasınız var. Bu eski İstanbullu havasını taşıyan insanlar görebiliyor musunuz?
Tabii ki. Yani vaka İstanbul'da, ben insanlarla bu gibi konuları konuşmaya meraklı olduğum için, yani nerelisiniz, soyunuz, bunları konuşmaya meraklı olduğum için veya daha ziyade insan davranışıyla ilgilendiğim için dikkat ediyorum. İstanbul'un yerlisi olan fevkalade azdır. Bu normaldir de, nüfus itibariyle İstanbul'un yerlileri zaten nüfusu azdı. Yarısı gayrimüslimdi bir kere. 500 binin 250 binini çıkarın. Gerekiyor 250 bin kişi. Hı hı. Bu 250 binin zaten kayda değer nüfus üretebilecek olanları harplerde eridi gittiler. Yani genç erkekleri harplerde eridi gitti. Bilhassa Çanakkale'de eridi gittiler. Bunun dışında yeni kurulan cumhuriyetin memur ihtiyacını bu eski İstanbullular karşıladı. Kültürleri itibariyle. Ve bunlar Ankara'da. Çoğu Ankara'dadır, yani gariptir ama eski İstanbulluların çoğu Ankara ve İzmir'e gitmiştir. Yani İstanbul'u yaşanmaz bulmuş, İzmir'e göçmüşlerdir veya memuriyet de almışlardır. İstanbul'da az olan İstanbul'un yerlisi Ankara'da vardır. Ankara'da eski İstanbulluları görmek, İzmir'de ben bunlarla karşılaştım. Evet. Anadolu'da az ama bilhassa İstanbul ve İzmir ve Ankara'da çok. Bir kere bu bakımdan az. Bir de tabii o insanlar artık hani bir hikaye vardır. Bir su varmış, sudan içenler deliriyormuş. Herkes içmiş, delirmiş. Sadece kral bildiği için içmemiş. Bir müddet sonra o da dayanamamış.
O da içmiş
çünkü halkın tavırlarına dayanmak mümkün değil.
Ya onlardan olacaksınız?
Bunlar da İstanbullulaşmışlar. Yani evliliklerle veya başka sebeplerle. Veya bakmışlar ki bir yer ki yok cuşunu takdir edecek cuş, tezihi nefese eyleme tebdili makamet, makamı değiştir. Nefesini arttırma, seni dinleyecek kulak yok ya hesabı. Bunlar da makamı değiştirmişler.
Şimdi de galiba önce takdir sonra da taklit etmeye çalışanlar var.
Evet.
Hayatı bilip o hayata özenip onu taklit etmeye çalışanlar var. Galiba en büyük farklılığı çok hızlı yaşamakla.
Tabii.
O yavaş yaşam ve o yavaş yaşamın getirdiği dingin düşünce, yavaş konuşma,
tabii,
tane tane ifade ve karşındakini dinleme özelliği kalmadı.
Kalmadı. Yani onlar zaten, bu biraz da İstanbul'un ami tabirle krolaşmasından değil, globalleşmeden kaynaklanan bir şey. Yani evet, 1950'den sonra İstanbul'a Anadolu'dan çok kimsenin gelip yerleşmesi İstanbul'un o havasını bozmuştur. Bu bir gerçek ama bu tek başına bu değil. Bu olmasa da İstanbul'un havası bozulurdu. Şundan dolayı bu hava hiçbir yerde kalmamıştır. Yani mesela Roma'da Trastevere diye bir semt vardır. O eski Romalıların, yani birkaç nesil öncesinden beri Romalı olanların yaşadığı bir semttir. Orada bile, oralılar bile Trastevere'nin artık Trastevere olmadığını söylüyorlar. Yani globalleşme, yani mesela bir rock müzik hiçbir zaman, pop müzik hiçbir zaman eski İstanbul hayatıyla bağdaşmaz. Şimdi gençleri bundan men etmek mümkün değil. Bu kılık kıyafet, gerek bugünkü kadın kıyafetleri, gerek erkek kıyafetleri hiçbir zaman eski İstanbullukla bağdaşmaz. Bu ev dekorasyonu hiçbir zaman eski İstanbul'la bağdaşmaz. Eğitim sistemi eski İstanbul'la bağdaşmaz. Yemekler eski İstanbul. Dolayısıyla globalleşme, haberleşme, telefon, otomobil, bunlar İstanbul hayatıyla bağdaşmayan gelişmeler. Bunlar zaten hiçbir şey olmasa eski İstanbul'un o havasını yok etmeye tek başına
bunun
yeterliydi.
Bunun karşısında durmak mümkün değil ama. Yani değil, ben eski değil. İstanbul havasını koruyacağım diye
mümkün
televizyona,
değil.
İnternete, mümkün cep değil. Telefonuna, otomobile ya da şu andaki ev düzenine karşı koymak, eğitim tabii. sistemine karşı koymak mümkün değil. Galiba oradan içinden çekip çıkartacağımız özler eksik.
Tabii hayatımız. Tabii onu da en azından. Sonra bir de yani bir imparatorluk devrinde yaşıyoruz. Evet. Osmanlı Devleti'ne bir aristokrasi teşekkür etmemiştir. Yani bir soylular sınıfı teşekkür etmemiştir ama İstanbul sanki ayrı bir aristokrat sınıftır. Fakiriyle zenginiyle, aşağı tabakası, üst tabakasıyla.
Bütün şehre mal edilmiş, evet, hediye
şehri,
edilmiş.
Tabii İstanbullu olmak ayrı bir hususiyettir. Dolayısıyla İstanbullular zaten yeni düzenle, bir kere Cumhuriyet İdaresi zaten halkın da yönetime yoğun olarak katıldığı bir idaredir. İlle demokrasi yoluyla değil, memuriyetler yoluyla. Kaldı ki baş şehrin İstanbul'dan alınıp Ankara'ya taşınması, tabii halk ne derece onu da kabullendi, o da ayrı mesele. Bütün bunlar zaten İstanbul halkının o şeyini muhafaza etmesine engeldi. Eski haliyle kalsaydı belki bir miktar havası kalabilirdi ama bu hayat zaten halka karışma, düşünün iş yerinde belli insanlar, kalem efendilerini düşünün. Bir bakanlıkta katiplik yapan insanların hepsi İstanbullu. İstanbullular askere alınmazdı eskiden, devlet memurluğu yapardı. Onun dışındakilerin de zaten devlet memurluğu yapması çok nadirdi. Çok büyük şahsi liyakata bağlıydı ve de sınıf bilincini değiştirmesine bağlıydı. Yani Anadolu'dan gelip ilmiye sınıfıyla veya başka bir sebeple devlet idaresinde rol alan kimselerin artık eski hayatıyla bağlarını koparması, yeni hayata bağlanması istenirdi. Buna elitizm deniyor. Bu Avrupa'da da var. İngiltere'de de böyledir. Bir bakkalın kızıydı Margaret Thatcher. Mahalle bakkalının kızıydı. Ama bir sınıf atladı. O sınıfın bütün gereklerini kabullendi ve İngiltere'nin idaresine ona teslim ettiler. John Major bir işçiydi. Ortaokul tahsili bile yoktur. Buna rağmen başarısıyla, liyakatiyle İşçi Partisi'nin başkanlığına geldi. Başbakanlık yaptı. Sınıfını değiştirdi ve bu kabullendi. Herkes onu kabullendi. O da ama yeni bir hayat kabullendi. Evet. O artık bir işçi değil. Eski İstanbullular da böyleydi. Dışarıdan gelenleri kendi içinde öğütebiliyordu. Bu artık mümkün değil. İş yerine gidiyorsunuz, her türlü insan var.
Ben İstanbulluyum deyip bir özellik beklemek
garip. Evet. Sizi kimse ondan dolayı zaten takip etmeyeceği gibi bunu söylemeniz garip bile kaçacaktır. Kaldı ki böyle söylemeniz ne bir kıymeti yok. Çünkü o ortamda o kıymetli değil. Onun için ama dediğiniz gibi İstanbulluların o mahviyete varan tevazu, bu bütün insanlar için mümtaz bir haslettir, kıymetli bir haslettir. Karşı tarafa değer vermesi, kim olursa olsun, karşı tarafı bir insan olarak kabullenmesi, çiçeğe, güzel havaya, güzel yaşamaya, güzel yemeğe olan düşkünlük ve bunu hayatıyla bağdaştırması, hayatı kare kare yaşaması, hayattan çok fazla beklentisinin olmaması, bundan dolayı hayattan zevk alması, bunlar bugün de bizim sahiplenmemiz gereken hasletler.
Şimdi enteresan bir şekilde ortalıkta sürekli bir paşa dede sözü geçiyor. Kime sorsanız eskiden bir paşa dedesi evet. olduğu iddiasında. Özellikle şu anda Türkiye'nin çok para kazanıp kolay para harcayan kesiminin bir aristokrasi oluşturma çabası var ve bunun köklerini de hep eskide arıyorlar. Şimdi evet. biraz önce dediniz ki padişah damadı bile, yani evet. aileye damat olarak giren bile iki minareli bir cami yapmayı reddederken evet. Evet. kendisi aristokrasinin içinde kendini görmeye layık görmezken evet. onun torunları aristokrasi içinde kendine yer bulamayan dedelerini paşa görüp nasıl bir aristokrasi oluşturmaya gayret ederler? Bunu kendilerine nasıl hak görürler?
Şimdi bu bir ihtiyaç. İnsanların aristokrasi meydana getirmelerinin ben fıtri, yani yaratılışla ilgili bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Zaten bu bir ihtiyaç olduğu içindir ki Osmanlı Devleti bunun önüne geçmek için çok şiddetli tedbirler almış. İstememiş aristokrasinin teşekkülünü. Milletin ve devletin geleceği için zararlı görmüş. Aristokrasi teşekkür ederse Avrupa'daki gibi klikler teşekkür eder. Bunlar örgütlenirler. Hanedanı tehdit ederler. Devleti tehdit ederler. Ortak belli olur. Yerlerde idareye nüfuz elde ederler. Halka baskı yaparlar diye bir aristokrasinin teşekkülünü istememişler. Bunun için çeşitli tedbirler almışlar. Bir, kardeş katli. Kardeşler öldürüldüğü için hanedanın yan dallarından yürüyen bir aristokrasi oluşmamış.
O yüzden Avrupa'da var mı? Olarak.
Tek bir gövdedir. İkincisi vezirler, devlet adamları devşirmelerden veya kölelerden seçilmiş. Ve bunların çoluk çocuğuna babalarından dolayı bir imtiyaz verilmemiş. Babaları gibi imtiyazlı şeyse o da liyakatliyse olmuş ama değilse olmamış. Dolayısıyla bir yönetici sınıf ailesi teşekkül etmemiş. Halk içinde topraklar devlete ait tutulmuş. Halka kiraya verilmiş. Bunun kirasını toplayacak sipahiler belli zamanlarda değiştirilmiş. Bunların dolayısıyla taş tarihli
olmasına izin vermemişler.
Evet, bir taş aristokrasinin Avrupa'da olduğu gibi oluşmasını feodalitenin istememişler. Buna da imkan vermemişler. Hatta kızlarını halktan kimselerle evlendirerek ve bunların çocuklarına sancak beyinden yukarı rütbe vermeyerek bunların da halk içinde erimesini sağlamışlar. Katin kanunudur. Kızlarımın çocuklarına sancak beyliğinden, yani vilayet değil, kaza da değil, ikisinin arasında olan bir yerdir sancak. Bu sancak beyliğinden daha yukarı bir makam verilmesin. Beyler bey olamaz yani. Padişahın kızının oğlu.
Liyakat olsa da.
Olsa bile olamaz. Kanun var. Neden? Yükselir hanedana olan bağlılığından. Benim de dedem padişahtı. Evet, annemin babası. Diyemesin diye bunlar halk içine eritilmiş. Akkoyunlular gibi, Dulkadiroğulları gibi, efendim İsfendiyaroğulları gibi beyliklerin mensupları Osmanlı fethinden sonra Osmanlı hizmetine alınmış. Fakat Anadolu'da değil, Rumeli'de istihdam edilmiş. Hersek Krallığı, Arnavut Krallığı, Romanya Krallığı gibi krallık ailelerinden Müslüman olanlar da Anadolu'da istihdam edilmiş. Yani bulundukları yerde tutulmamış.
Hep tek güç olmuş.
Evet, tek hanedan tanınmış. Onun dışında hiçbir aristokrasiye, bir tek seyitlere, yani Hazreti Peygamber'in soyundan gelenlere, o da dini bir imtiyaz tanınmış. Yani kamu ile ilgili resmi bir imtiyaz değil. Kendi temsilcileri olmuş. Onların kayıtlarını tutmuş. Basit bir suç işledikleri zaman kendi temsilcileri o cezayı vermiş. Hani halk mahkemeye intikal edip de haksızlığa falan uğraması tehlikesine onlara biraz imtiyaz tanınmış. Onun dışında hiç kimseye imtiyaz tanınmamış. Bu enteresan. Aristokrasinin teşekkülüne izin vermemişler. Şimdi bugün bu bir ihtiyaç olduğu için bir de yükselen değer globalizm. Globalizme mukavemet etmek için insanların, tabii globalizm ferdiyetçiliği ön plana çıkarır. İnsan şahsını, bu da insanın soyu, sopunu ön plana çıkarmasına sebebiyet verir. Tabii insanın yaratılışında olan aristokrasi ihtiyacıyla bu birleştiği zaman herkes, mesela son zamanlarda soy ağacı nasıl çıkarırım, şecere nasıl çıkarırım diye soranların sayısı arttı. Fakat Türkiye'de bunu bulmak son derece zor. Paşa dede, paşa dede.
Evet, herkesin bir paşa dedesi var.
Herkes bir paşa dede bulabilir. Bu zor bir şey değil. Osmanlı Devleti'nin hele son zamanlarında pek çok paşa vardır.
Üstelik sürekli de değiştiği için.
Şimdi paşa dede kimdir? Paşa dede, klasik devir için söylüyorum. Yani Osmanlı Devleti'nin tanzimat öncesi için söylüyorum. Rumeli'den devşirilmiş veya köle olarak alınmış, Enderun'da yetişmiş bir adamdır.
Paşa. Ya benim paşa dedem olabilir mesela.
Olabilir. Bundan ne derece övüneceksiniz? Yani bir Hırvatistan köylüsünün oğlu bu netice itibariyle.
Ama paşa.
Olmuş. Tamam, olmuş. Bundan övünebilirsiniz. Benim dedem liyakatiyle Osmanlı Devleti'nde. Tamam, buna ben...
Üstelik hakikaten övünülecek bir şeydir belki. Çünkü ama, kendi emeği var işin için.
Ama işte benim paşa dedem, yani bir soylu bir aileden geldi. Bu bir kere komik. Diğer gelelim Tanzimat Devri paşalarına. Tanzimat Devri paşaları da ya kölelerden yetişmiş ya da Anadolu'dan yetişmiş. Askeri okulda okumuş ve normal bir silsileyle belli makamlara gelmiş kimsedir.
Şimdi mesela
bunun babasını mesela Gazi Osman Paşa Tokat'ta basit bir esnafın çocuğuydu. Zannediyorum Nalbant'tı babası.
Yani şimdi Boğaz kenarında yalıları olan işte falanca paşanın yalısı, filanca paşanın konağı şeklindeki fotoğraf cazip geliyor galiba.
Cazip geliyor ama
onun biz bir nesil öncesine bakmıyor.
Ama o paşanın konağı, o ailenin değil. O paşanın ailesi yok. O paşa ya devşirmedir ya köledir. Mesela Fethi Paşa. Hüsrev Paşa'nın kölesi olan Kafkasyalı bir delikanlıydı. Hüsrev Paşa'nın kölelerinden de.
Evet.
Liyakatiyle yükseldi. Fethi Paşa oldu. Sadrazamlığa kadar çıktı. Padişah kızıyla evlendi. Koskoca Fethi Paşa korusu. İstanbul'da çok yerde mülkü vardı. cam fabrikaları kurdu.
Türkiye'de bunu ilk yapanlardı.
Tabii Çeşme Bülbül koleksiyonuna meraklıydı. Ama netice itibariyle babası belli değildi. Piç değil yani. Köleyi olarak Kafkasya'dan esir edilmiş. Yani Fethi Paşa'nın torunu. Fethi Paşa ile övünebilirsiniz. Ama Fethi Paşa'nın soyunuz aristokrasik olmaz.
Yani dediğim gibi bir nesil öncesini önemsemiyoruz, evet. Ama biz paşamız, paşa dedemizi önemsiyoruz.
Evet.
Bu biraz komik geliyor komik, bana. Hani komik. Çok yerde yazılmış.
Cem o zaten bu son zamanlarda, yani bunu karikatürize de ettiler. Yani antikacıdan bir fesli resim alıp duvara astılar. Bu benim paşa dedem falan. Mesela şu anda en çok ailesi entelektüel olan bir aile vardı. Şakir Paşa ailesi. Bütün aile fertleri hatıralarını yazmıştır. Fahri Nisa Zeyitler, Aliye Bergerler hep o soydan geliyor malum. Nermedil Binartlar. Her biri hatıralarını yazmıştır. Aristokratik bir ailedir Şakir Paşa ailesi. Şakir Paşa, Cevat Paşa'nın da kardeşidir. Cevat Paşa sadrazamlık yapmış o Sultan Hamit zamanında. Halikarnas balıkçısının babası. Şakir Paşa ile Cevat Paşa'nın babalarının adı belli. Onun babasının adı belli değil.
Bir
köylü. Köylü. Alınmış, yetiştirilmiş. İkisi de devlet adamı olmuşlar. Birisi orada, birisi mülkiyede. Ama onların dedelerinin adı belli değil. Kim olduğu belli değil. Yani Osmanlı ailelerinin çoğunun...
Böyle bir geçmişi var.
Geçmişi böyledir. Yani Avrupa'daki... Şimdi Avrupa'da aristokrasi ne demek? Bundan 1000 yıl önce... Germenler Avrupa'ya yerleşirken... bir aşiretin başında olan... Aşireti kılıcın hakkıyla Avrupa'ya getirten... Onu bir yere yerleştiren... Kimselere krallar soyluluk ünvanı vermişler. Bu soyluluk ünvanı binlerce yıl devam etmiş. Bu yani Avrupa'da soyluluğun kuruluşu budur. Adama sorduğunuz zaman en eski dedemiz diyor 980 yılında yaşamış Egelbert diyor.
Bunu söyleyebiliyor.
Söyleyebiliyor. Kayıtları da elinde. Çünkü Avrupa'da bu gibi kayıtlar çok kolay tutuluyor. Hristiyanlığa giriş vaftiz iledir. Vaftiz kayıtları kiliselerde muntazam tutulur. Bir de soyluluk orada bir statü sembolü olduğu için bu kayıtlar muntazamdır. Şark'ta böyle değil. Onun için Şark dünyasında kayıtlar maksatla tutulmuştur Osmanlılarda. Askerlik, vergi gibi. Soyluluk da söz konusu olmadığı için ve hiçbir aile hiçbir yerde uzun zaman kalmadığı için yer değiştiriyor. Toprak onun değil. Yer değiştiriyor. Yer değiştirdiği için bir adamı takip etmek mümkün değildir. Onun için Türkiye'de bugün soylu bir aile tespit etmek mümkün değildir.
Evet.
Mümkün değildir. Paşa dedesi olabilir. Paşa dedesinin babası kim?
Sormak lazım.
Ve o paşa dedesinin tarihteki rolü nedir? Tarihte rolü varsa zaten o paşa dedeyle övünmesi şahısla övünebilir. Ben o kıymetli zatın torunuyum. Bu mümkün. Buna bize saygı duyarız. Hatta o kişiye de saygı gösteririz. Çünkü evlada yapılan babaya yapılan gibi. Biz tarihte vatana, millete faydalı olmuş insanlara minnettarız. Çocuklarının da o
minnetin
devamı olarak görürüz. Paşa dedesi tarihte hiç rol olmayan bir adamsa onun da babası zaten kim belli değil. Onun için bir soyluluk ifadesi değil.
Hatta bazı paşaların da bu sıfatı kötüye kullanıp...
Öleleri de var.
Çok büyük bedeller
tabii,
ürettiği
de böyle, böyleleri de var. Yani paşa dedesi övüne paşa dedesi makbul bir adam değil. Şimdi Anadolu'da ben soylu insanlar gördüm. Yani İstanbul'da gördüm ve Anadolu'da da gördüm. Kimdir bu soylu insan? Uzun yıllardır orada oturuyor. Toprakları var, hizmetkarları var, hayvanları var. Zengin bir adam. Ama herkese iyilik eder. Gelen giden onun evinde kalır, yer içer, herkese ziyafet verir, evi yanının evini yaptırır, öküzü ölene öküz alır, fakir bir kızı evlendirir, fakir bir delikanlıya yardım eder. Yani o adama herkes soylu gözüyle bakar. Ha, o mu? Çok soylu bir aile der. Bırak da soyluyu başkaları desin.
Değil mi? O takdiri başkasından bulmak lazım.
Koki seni el methede diye eski bir Türk sözü vardır. Bırak seni başkaları methetsin. Kendini methetmenin, benim paşa dedem demenin bir kıymeti yok.
Ama
siz her yerde komik duruma düşer ama... Belli insanlar vardır ki evet şimdi bu dağıldı, herkes memleketinden koptu, artık o aileyle bağlar kalmadı ama o aile o zaman biliniyordu.
Ama
bunlar soylu insanlar diyordu. Hatta birisini ben biliyorum, bir aileden kız isteyecek, kızı sevmiş, isteyemiyor. Soylu bir ailedir diyor.
Eş değiliz.
Halbuki belki de istese verirler, nitekim verdiler. Başka birisi de dedi ki onların soyluluğundan bir bordo kapısı kaldı dedi. Yani bir giriş kapısı. Büyük bir evleri vardı, giriş kapısı. Bordo giriş demektir Latince. Bordo kapı giriş. Yani artık onlar da senin gibi fakir düştüler.
Ama fakirlik soyla sopla.
Ama adam gene kızı isterken bunu düşündü. Yani ben onun kızına talibim ama isteyemiyorum dedi. Yani bizden soylu bir aile dedi. Halbuki ne konttur, ne düktür, ne bir şeydir.
Efendim çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sohbet için. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi uğurluyoruz. Yarın yine birlikte olmak üzere inşallah. Kolay gelsin efendim. Hepinize görüşmek üzere. İpek Yolu.